Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, doçent, doktor Hasan Turan Karatepe var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
Hocam geçtiğimiz programda anın hakkını vermek üzerine değinmiştik. Çeşitli örnekler vermiştiniz. Bunun kıymeti üzerine biraz konuşmuştuk ve ruh sağlığı üzerine aslında etkilerini konuşmuştuk. Anın hakkını vermek, anda kalmak ve bunun aksinin ruh halimiz üzerindeki etkilerini konuşuyorduk. İsterseniz buradan biraz devam edelim ve malumunuz önümüz bayram.
Evet.
Belki bayramı bir hafta daha var ama şimdiden hani aslında insanların da gündeminde, bizim evet. de gündemimizde.
Hazırlıklar başlıyor evet. yavaş yavaş.
Sonra bir okullar tatil oldu, sınavlar bitti.
Evet.
Birçok öğrenci yaz tatiline girdi. Birçok aile yıllık izinlerini kullanacak. Hı. Kurban Bayramı'ydı. Tatildi derken biraz bunun anlamı ve üzerimize etkilerini konuşalım istiyorum. Bu anın hakkını vermek üzerinden isterseniz başlayalım. Geçen programda da birkaç örnek vermiştiniz.
Evet, çok
niçin önemli? Bu günlerinde, bu anların da hakkı bayram. Oradan da bayramı konuşuruz.
Bu konuyla ilgili konuşmaya başlarken mutlaka altını çizmemiz gereken bir şey var ki bugünlerde herkes psikolojiyle ilgilenen, herkes terapi yapan, herkes bu anın kıymetini bilmek, anda kalmakla ilgili bir şeyler söylemek durumunda.
Evet.
Hangi terapi ekolüyle ilgilenirse ilgilensin. Sanki işte modern insanın şu anda sıkıntı içinde bulunan bizlerin en önemli eksiklerinden birinin bu olduğunu artık herkes altını çiziyor. Sırf buna özel terapi modelleri bile evet. şekilleniyor. Anda kalmayı güçlendirecek. Çünkü zihnimiz bizim yerimize çok çalışıyor sağ olsun. Sorunları çok analiz ediyor. Geçmiş problemleri karşımıza döküyor. Bunların şimdiye yansıyan taraflarını çok netleştiriyor zihin. Sonra gelecek dönemde bu sorunların nasıl karşımıza çıkacağını gözümüzün önüne getirerek beni şu andan bekleyen şeyden uzak tutacak bir perde çekiyor. Zihnin işleyişi biraz böyle. Ve bu yüzyılda bizim en önemli farkındalığımız zihnin bu işleyiş biçimini anlamak olacak. Bu işleyiş biçimine kendimizi teslim ettiğimizde yapacağımız çoğu şeyi, gözümüzün önünde duran çoğu şeyi kaçırıyoruz. Bu açıdan anın kıymeti önemli. Anın kıymeti geçen programda da bahsetmiştik. Biraz anın getirisi neyse ona kendini teslim etmekle ilgili. Yani anın çok genel ve belki de yanlış anlaşılan bir formu var. Hani gününü gün et.
Evet. Hiçbir şeyi kafana takma.
Evet hani. Aman boş ver. Hani kıymetli olan sensin. O sorunlar bir şekilde çözülür. Bunlar tabii ki çok samimiyet içeren ifadeler değil. O yüzden kimsede de karşılığı artık bulunmuyor ki insanlar bu sözlerden rahatsız oluyorlar. Anın kıymeti biraz anın getirdiğini yaşamak. Hani hüzünse hüzün, mutluluksa, sevinçse. Bu özellikle de hani zor zamanlarda geçerken mutlaka ayırt etmemiz gereken bir faktör. Hani niye zor zamanlardan geçerken diyoruz? Hani geçen programda da konuştuk. Genel olarak dünya bir sıkışmışlık halinde. Göçler, ekonomik sorunlar, yani savaşlar, hele bizim coğrafyamızdaki bu canımızı yakan yapılanmalar, her türlü terör yapılanmaları falan ve yine canımızı sıkan bu maddi sorunların kapattığı bir kara bulut var. Mesela ortamlara girdiğinizde bunun bazıları bu kara bulutu sürekli sırtlarında taşıyorlar. Hani şimdi yavaş yavaş düğün sezonu da açıldı.
Evet.
Hani insanlar daha bir araya gelmeye başlıyor. Okullar tatil oldu dediğiniz gibi insanlar yine bir araya gelmeye başlıyorlar. Böyle topluluk içinde bakıyorum bazıları bu kara bulutu sırtlarına almışlar. Her şeye oradan bakıyorlar. Yani İşin kötü tarafı akrabalarına, sevdiklerine, kıymet verdiği insanlara da oradan bakıyorlar. Mesela o pencereyi, o kara bulutu diyelim bir kafes gibi kafalarına geçirmişler ve diyorlar ki hani karşılıklı olarak bunun sebebi senin savunduğun ideoloji diye akrabalarına, sevdiklerine o kara bulutun yorumuyla bakıyorlar.
Evet.
Şimdi bu işte hani anda kalmanın kıymeti biraz burada. Zihin diyor ki hani şu enflasyonun, işte bu terör salgılarının falan hepsinin sebebi şu. Hani o politik dilden böyle bir yorum yapıyor. Tamam, hani hepimizin dünyayı ve Türkiye'yi algılama biçimine ihtiyacımız var. Herkesin bir siyasi duruşu olmalı. Bu kıymetli bir şey. Ama işte anın kıymetinde yaşamaya geldiğimizde, bir beraberlik içinde olmamız gerektiği bir durumda, bu yorum benim yakınımla olan ilişkime girecek mi, girmeyecek? Çok zor sıyrılıyorlar insanlar, bakıyorum buradan. Ya bu olası bir çözüm varsa, hani geçen programda bahsetmiştik. Hani bu bataklıkta çırpınırken, evet, batıyoruz. Bu perde, insanların iletişimsizliği ve suçlayıcı dili, bir çözüm varsa da onu da tıkıyor. Çünkü çözüm demek hani ortak hareket etmek demek. Zor zamanlarda birlikte hareket etmek demek. Mesela bu çatışma hali o birlikte hareket etmeyi de engelleyecek. Bu birlikte hareket edemeyince o zaman hem ekonomik zorluklar hem de güvenlikle ilgili problemler çok daha kolay yıkıcı hale gelecek. Anda kalmak birazcık sadece olana kendimizi bırakmak demek. Yani düğün merasiminde, değil mi? Hani uzun zamandır görmediğimiz, diyelim farklı ideolojide de olsa, farklı bilmem dünya görüşünde de olsa.
Evet.
Onun halini, hatırını sormak, hayat nasıl gidiyor demek, değil mi? Yani kıymetli olan bu. Bu açıdan anda kalmak çok önemli. Zor zamanlarda anda kalmak. Şimdi insanlar sırf bu yüzden bazen hani birbirlerini görmek istemiyorlar. Diyelim bir hani düğün var, başka bir birliktelik var. Oraya katılmak istemiyorlar.
Yan yana gelmek istemiyorlar.
Yan yana gelmek istemiyorlar. Bu insanlarla da konuşması, görüşmesi de çok şey olmuyor, verimli olmuyor. Şöyle bir bakıyoruz. İnsanlar bunlarla da konuşmak istemiyor. Hani sürekli sorunun altını çizen, bu sorunla ilgili çok temellendirilmiş gerekçeleri olan, sonra bu sorunun ileride daha yıkıcı sonuçlarını işaret eden insanların yanında durmak istemiyorlar.
Evet.
Her ne kadar dedikleri çok isabetli, rasyonel, mantıklı olsa da. Yani bir yaşam vaat etmiyor bu insanlar. Çekiyor. Kendini yaşamdan soyutladığı gibi ona temas edenleri de o yaşama sevincinden, o anı yaşamadan, hani yaşamanın sevinci olduğu gibi yaşamanın hüznü de var. Mesela yaşamanın hüznünden de alıkoyuyor. Mesela diyelim ki cenazedesiniz. Bu adam hani o cenazeyle ilgili olumsuz gerekçeleri, şu anda yaşanılan acının geçmişteki yansımalarını, gelecekteki bunun sonuçlarını falan konuşuyor. Yani kimse o adamla daha uzun sohbet etmek istemiyor.
Evet.
Bu yapılan bazı çalışmalar var bu şeyle ilgili. Aşırı düşünce, ruminasyon, batılıların ruminasyon dediği hani şey gibi, neydi, düşünce geviş getirmesi aslında, evet, tam karşılığı. Bu tür insanların mesela yas döneminde yakınlarını kaybetmiş ama bu kayıplarını sürekli o düşünce geviş getirmeyle geçiren insanların sosyal desteğinin de az olduğunu göstermişler.
Evet, bu halleri mi sosyal desteği onlardan mahrum bırakmış oluyor?
Mahrum bırakmış oluyor, evet. Yani eğri şöyle, kişiye yakını kaybediyor, insanlar geliyor taziyeye, destek oluyorlar ama bu gelenler içinden hani çok aşırı içinde bulunduğu durumu analiz edenlerle etmeyenler arasını karşılaştırmışlar. Edenlerin sosyal desteğinin daha az olduğu görülmüş. Sanki mantığa da ters gibi geliyor bu. Çünkü ağlamayana meme yok diye bir, evet, şey vardır ya. Sanki hani kim dertlense insanlar onun yanına gider. Dertlenme, hani geçer bunlar falan diyesi var. Fakat hani niye böyle, niye böyle, niye böyle diyenlerin bir müddet sonra artık etrafındaki insanlar da yavaş yavaş azaldığını görmüşler.
Yalnız kalıyorlar. Bu yalnız kalmaya daha çok maruz kalıyorlar. Bu konuda riskleri fazla.
Evet.
Peki. Risk altındalar. Bu da aklıma şeyi getirdi şimdi. Depresyonda bir risk faktörüydü ruminasyon.
Evet, o şey getirdi.
Evet, sosyal olarak da bir taraftan izole olmaya daha yatkın olduklarında, beraberinde o da eklendiklerinde, o zaman bu tarz düşünceye sahip insanların, yani sürekli düşünme halinde olan insanlar, ruminasyonu çok fazla kullanan insanların depresyona yatkınlığını daha da artıracak.
Evet, evet.
Çevresinden de uzaklaştırıyor. Başkalarının tepkisini almak da değil belki. Kendisi bu o kadar düşünceleriyle baş başa, o kadar kendiyle baş başa kalıyor ki ruminasyonla, bu davranışı sergiliyor ki kendi kendini de izole ediyor olabilir. Çevreden kopuyor.
Ha evet.
Hayattan kopuyor.
Tabii.
Kendisi tabii. De uzaklaşıyor.
Depresyonu daha önce de konuşmuştuk. Devam ettiren en önemli mekanizmalardan bir tanesi bu sorunun tekrarı edilmesi. Çünkü hani ben bu haldeyim. Bu halde olmamın sebebi şunlar şunlar ve bu haldeyken şunları şunları yapamam deyince, hani arkadaşlarıyla görüşme, kendi işiyle ilgili planlar, bunlardan kendini de otomatikman, dediğin gibi oradaki ortaya çıkan sonuç, kişilerin ondan yüz çevirmeleri mi yoksa onun artık bu tür aktivitelere katılmamaları mı, ikisi de olabilir.
Ve bir süre sonra da belki hani insanlar tam bir kısmı şöyle diyebilir ya, neredesin, ne yapıyorsun, hadi gel, nasılsın, ama sonuçta herkes bir yorumda bulunuyor, herkesin zihni bu anlamda çarpıtmalar yapabiliyor. Eğer bir süre kendinizi çekerseniz, izole ederseniz, karşıdaki de bunu nasıl yorumlayacak, belki bizimle birlikte olmak istemiyor.
Evet.
Yani burada çok öyle doğru. Bir mekanizma da var.
Çok
şimdi
doğru.
Ben mesela bu en çok şeyde gözüme çarpar, sosyal kaygıda, sosyal fobide. Hmm. Kişi çekingendir.
Evet evet, doğru.
Sınıfa girdiğinde ya da bir ortama girdiğinde uzakta durmaya, biraz izole durmaya çalışır. Çünkü kaygıları vardır, evet. Endişeleri vardır. Beğenilmekle ilgili, belki rezil olmakla ilgili, belki kabulle ilgili, çeşitli onun canını sıkan şeyler olabilir. Bu onu tabii davranış olarak daha uzakta kalmaya, daha soğuk davranmaya itiyor.
Evet.
Sonuç bunu gören sınıf arkadaşları olabilir, çevre olabilir. Onu belki de hani bizimle beraber olmak istemiyor, bizi takmıyor. Hatta biraz böyle burnu havada.
Evet.
Değil mi?
Öyle burnu havada yorumu çok karşımıza geliyor sosyal anksiyete sorumlu olanlar için. O da şöyle, hani kişi zaten sosyal ortamda kendinin değerlendirileceğini ve bazı istenmeyen özelliklerin, hoş olmayan duruşun yansıyacağını dışarıdan düşündüğü için sürekli mesela gard alarak da yaşıyor. Bir savunma halinde. Savunma halinde olunca sürekli hani böyle bir rigid bir tavır, dışarıdan olumsuz yorumlanmasını engelleyecek bazı insani şeyleri de kısıyor. Ve sonunda hani insanlar dışarıdan baktığında bu sosyal kaygısı olanlara, ya ne kadar kendini beğenmiş.
Soğuk.
Soğuk. Çok çok paradoks bir şey.
Gerçekten de hani yanaşmayabilirler.
Tabii.
Dedi ki herkes bir şekilde zihin okuyor. Hepimiz zihin okuyoruz. Hepimiz evet. Bir değerlendirme yapıyoruz. Bu da o sonra kişinin dönüp ya evet kimse benimle olmak istemiyor gibi yorumla neden oluyor.
Yok,
böyle karşılıklı birbirini besleyen bir düşünceler yumağı, davranışlar yumağı. Şimdi buraya şu sosyal destek meselesinden geldi. Yani ruminasyon yapan insanların, yani böyle geviş getirircesine neden, niye,
evet,
kendi içine gömülüp, kendini de biraz izole edip, bu tarz davranışlara sahip insanların sosyal destekleri de az oluyor. Bu sosyal desteklerin az olmasıyla beraber belki birbirini besliyor ve depresyona da daha yatkın hale geliyorlar ya da başka bir psikolojik zorluklara, demiştiniz. Peki hocam, sosyal destek deyince tabii anın hakkını vermekten de bahsettiniz. Cenazeler, zor zamanlar ama aynı zamanda işte hoş vakitler, bayram dediniz, tatiller, bayram. Önümüzde bayram.
Evet.
Bu noktada hani zor zamanlardan da geçmeye devam ediyoruz. Şimdi bu tarz aslında özel günlerin, cenazeler, bayramlar, işte Ramazan'dan bahsetmiştik Ramazan ayında. Kıymetli anlar, kıymetli bunlar bizim değerlerimiz. Bunun üzerimize etkilerini belki biraz konuşmak lazım. Ama bölünsün de istemiyorum. O yüzden evet, böyle çok kısa bir ara verelim. Aradan tamam, sonra biraz bayramı konuşalım.
Tabii ki.
Malum bu aylardayız mübarek. Ve iki yılın sonunda da hac tekrar
ya, evet,
açıldı. Yani o ibadet, hac, kurban, bayram.
Hayırlı olsun.
Evet. Gidenleri şimdiden Allah kabul etsin diyelim. Aradan sonra bu meselelere biraz girelim hocam. Peki kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Kulağınız bizde olsun efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Anlamlı Yaşamak programında aradan önce anın zamanın hakkını vermekten konuşmuştuk hocam.
Evet.
Bu bölümde de biraz malum bir taraftan zor günlerden geçiyoruz ama önümüz bayram. Hac mevsimi, kurban mevsimi, kıymetli anlardan birindeyiz.
Evet.
Neyse ki böyle anlarımız var, böyle değerlerimiz
evet,
var.
Evet.
İnsanlar bir araya gelecek. O hani geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk ki insan mutluluğu dediğimiz bir şey varsa bunu belirleyen faktörler.
Hmm.
O perma modelinden bahsetmiştik. Hmm. Yani yaşamın hakkını vererek yaşayabilmenin bazı faktörleri var. Bunlardan bir tanesi de sosyal bağlarda, ilişkilerde. Aslında bakıyoruz böyle, değil mi? Kültürümüz nasıl bunları besleyecek, nasıl bunları böyle canlı tutacak şeylere sahip.
Evet.
Şimdi işte hem bir taraftan yaz tatili, Kurban Bayramı, insanlar bir araya gelecek. Bakıyoruz şimdi bunca pahalılığa rağmen, bu benim dikkatimi çekti. Bu kadar pahalılığa rağmen insanlar memleketlerine,
evet,
ait oldukları belki o hani kültüre, onlar, evet, onunla temas etmek için yollar arıyorlar.
Evet.
Bu kadar pahalılığa rağmen işte otobüsler, uçaklar çalışıyor. İnsanlar köylerine gitmeye çalışıyorlar.
Çok iyi.
Tatillere, memleketine. Bunun çok aslında iyi anlamı ne? Neden böyle yapıyoruz?
Çok iyi. Bu çok geniş konular gerçekten bunların her biri. Bayram, hac, bunların daha dini anlamda ki sembolik değerlerini falan burada çok derinlemesine girecek donanıma sahip değiliz.
Evet.
Ama senin de işaret ettiğin gibi toplumsal ve psikolojik yönlerini birazcık konuşalım ama tabii ki şunun altını çizelim. Yani bayram ve ibadetler sadece psikolojik şeylerle açıklanacak, evet, meseleler değil. Biz onun biraz psikolojiye yansıyan taraflarını konuşuyoruz. Evet. Bunların içinde de en kıymetlisi ilişkiler.
Evet.
Gerçekten insanlar bu dönemde biraz daha iş yoğunluklarının azaldığı, eğitim faaliyetlerinin azaldığı bu dönemde özlemini çektikleri yerlerle bağlarını tekrar kurmaya başlıyorlar. Yani hepimiz şey vardı, bir reklam sloganı vardı. Hepimiz tatil için çalışıyoruz falan diyordu, evet, bir tatil firmasının,
evet,
reklamı. Gerçekten nereden hani bakarsak bakalım hepimiz o özlemini çektiğimiz şeylere yaklaştığımız bir döneme doğru şimdi bir yakınlaştık. Ve hani bir seneyi mesela böyle geçiriyoruz diyebiliriz bir anlamda. Hani bunu biraz kırmak lazım. Bu parçalanmışlığı dağıtmak lazım. O ayrı bir mesele. Yani mesela hani bir özlemini çektiğim şeylere temas etmek için sadece 3 ayım var. Diğer 9 ay ben sadece hani acımasızca falan canımı acıtarak çalışmalıyım, paramı biriktirmeliyim falan. Bu ayrım çok yıkıcı bir ayrım.
Evet.
Özlemini çektiğimiz şey neyse bu hayatımızın her anında bu olmalı. Bu parçalanmışlık insan bütünlüğünü bozan, psikolojisini darmadağın eden bir şey. Bu biraz da belki modern hayatın o sanayi düzeninin falan bize empoze ettiği bir meseleydi. Bu parçalanmışlık.
Evet.
Ama yine de işte bu yaz ayları biraz iş yoğunluğunun azaldığı, biraz eğitimin azaldığı ve insanların İşte hasretlerini çektiği kişilerle, yerlerle, ortamlarla temas etmeye başladıkları bir dönem. Burada yakınlarımızla temas etmek, özlemini çektiğimiz bir mekanla temas etmekten biraz daha farklı. Mekanla olan bir ilişkimiz var. Mekanın bana gönderdiği, benim de mekana sunduğum bir şeyler var. Yani insan bahçesini büyütebilir. Evet. Yani onu geliştirebilir. Bahçede büyür, gelişir ve aramızda böyle bir etkileşim olur. Bu mekanla etkileşim önemlidir. Rahmetli Teoman Duralı bunun altını çok iyi çizerdi. O kadim toplumlarda işte ağaca, toprağa gösterilen saygı ve onunla kurulacak ilişkinin önemli olduğunu söylerdi. Ama daha önemli, daha canlı bir ilişki biçimi var ki o da insanın insanla olan,
evet,
ilişkisi. Bu burada da yakınlarımızın varlığı, yakınlarımızla olan bağımız bize çok tanıdık duyguları, düşünceleri hatırlattığı için çok kıymetli. Çünkü yakın demek benim o insanla bir geçmişim var demek. Ve o ben yakınla temas ettiğimde aslında o geçmişimi de tekrar ortaya çıkarmış, köklerimi tekrar ortaya çıkarmış oluyorum. Ve böylece ben hani şimdiye atılmış biri değilim. Kökü olan, bir tarihi olan bir organizmayım. Şeyi, duygusu ve algısı oturuyor. Çünkü hani o güvenlik ihtiyacı çok önemli insanların. Ve bir benlik bütünlüğünü tamamlaması açısından da geçmişimle bağımı kurmam da kıymetli.
Evet.
İşte o tanıdıklar bana onu gösteriyor. Yani işte bir amcamızın, dayımızın yanına gittiğimizde benim 20 yıl önceki halimle de bir temas halinde oluyorum orada.
Evet, hatta daha belki ötesi.
Daha da belki ötesi.
Köklerimle.
Evet.
Değil mi? Ben bu dünyaya böyle bir anda gelmiş biri değilim. O köklerimizi hatırlıyoruz belki, geldiğimiz yerleri.
Evet.
Atalarımız vesaire.
Evet.
Hani sanki böyle bir sadece burası varmış. Sadece bu yıllar varmış gibi. Ve gideceğiz değil. Hani
evet.
Köklerim var. Bir geçmişe dayanan. Belki uzanacak daha.
Evet.
Değil mi?
Evet. Aynen. Hem bir yandan kökümüz var, geçmişimiz var. Hem de senin de dediğin gibi hani bir de yok olacak, kaybolacak bir tarafım da var. Mesela o yine yakınlarımızla buluştuğumuzda kaybettiğimiz yakınlarımızı da yad ediyoruz.
Evet.
Mezarlıkları ziyaret ediyoruz.
Onlarla ilişki de kuruyoruz.
Evet. Orada dünya hayatının nasıl bir süreç olduğunu daha iyi idrak ediyoruz. Hani benim çocukluğum hala canlı. Çocukluğumdaki önemli figürler vefat etmiş. Yakın zamanda da vefat edenler var. Hani ben bir yandan geçmişi olan ve her anda bu dünyadan ayrılabilecek bir,
evet,
varlığım. Bunu en iyi idrak ettiğimiz alanlardan bir tanesi o yakınlarımızla temas, mezarlıklarla temas. Ve hani doğup büyüdüğümüz ortam, insan la tekrar birlikte olmak. O varoluşsal kaygıyı da dengeleyen bir şey bu. Hani amacımız kaygıları dengelemek, azaltmak değil ama hani kişinin bir anlam dünyasını inşa etmesi gerekiyor psikolojik sağlıklılık için.
Evet.
Yani o anlam dünyasının inşasında bu faktörler, yani kişiler, mekan çok kıymetli.
Evet, ben niçin buradayım?
Evet.
Hayatımın gayesi, amacı ne?
Evet.
Değil mi? Gerekçesi ne?
Evet. Yani onlarla temas etmeyince sanki hani diyelim üniversite sınavına hazırlanan biriyim ben ve sınavı çok istediğim bir puan alamadım, kazanamadım. Hani ben sadece bundan ibarettim. Çünkü önemli bir sınav hayatımı belirleyecek. Olmadı. Ne oldu? Hayatımda anlam verdiğim ne vardı? Bu. Bu duruyor mu, oldu mu? Hayır. O zaman hayatımın anlamı yok. Ya da bir işte başarılı olamamak. Buna bağlıydı hayatım. O zaman hayatımın anlamı yok. Bu bizim hani hiç karşılaşmak istemediğimiz bir meseleye götürüyor bizi. Değil mi? İnsanlar böylelikle daha kolay intihar etmeye başlıyorlar. Hayatlarını son verme girişimlerine giriyorlar. Ki bugünlerde de bunun haberlerini de maalesef çok sık duymaya başladık.
Evet.
Şimdi hani o anlam dünyamızı inşa etmede yakınlarımız, geçmişimiz çok kıymetli. Sonra onların yaşadığı zorlukları hatırlamak kıymetli. kendi yaşadığım zorlukları hatırlamak kıymetli ve geçen programda dediğimiz gibi belli dönemlerde hani çözüm yolları kapanacak şekilde bir darlığa gireriz. Kara bulutlar üzerimize bastırır ve kısa dönemde de onları kaldıracak bir yol bulamayabiliriz. Bu hayattan bağımızın kopacağı anlamına gelmez. Kurban da hani anlam olarak yakınlaşmaktan,
evet,
yakınlardan geliyor ya. Burada da çok kıymetli bir şey var. Hani hem yakınlarımızla olan bağı kurmak, hem de benim varlık sebebim, varlık anlamımla ilgili bağ kurmaya davet eden bir tarafı var.
Evet.
Kurban Bayramı'nın. O tarafla ilgili de biraz tefekküre ihtiyaç var. Tamam dedik ki hani geçmişimizi irdelemeyelim. Niye böyle, niye böyle? Düşünce geviş getirmesi yapmayalım. Ama bir de düşüncede derinleşme, biraz anlama yönelik kafa yorma,
evet,
girişimi de var. Biraz bunlara da zaman ayırmamız gereken bir alan işaret ediyor bayramlar.
Ve tefekkürle evhamı,
evet,
ve bu ruminasyonu ayırıyorsunuz zaten.
Evet. Hani şimdi düşünceyi kötülemeyelim. Hani düşünce sadece benim zararıma çalışan, sürekli geçmişi, geleceği analiz edip beni sıkıştıran bir şey değil. Bir de hani kendi anlamımı, kendi varlığımı, anlam varlık sürecimi idrak etmeme yönelik bir düşünce eylemine ihtiyacımız var. Özellikle bunlar hani yaşamın kırılma noktalarında kendini çok gösterir. Lise döneminin bitip üniversite hayatının başladığı, üniversite hayatının bitip çalışma dönemine girildiği, hani böyle dönem değişikliklerinde bu hayatın anlamını sorgulama kıymetli bir şeydir.
Evet.
Biz buna karşı değiliz. Çocuklarımız da bu haldeyken onlara karşı durmayalım. Oradaki sorgulamalara falan izin verelim. Bu hani bayramlar da aslında anlama yönelik, hayatın akışına yönelik bir sorgulamaya zemin hazırlayan dönemler. Tamam, birlikte olacağız, kaynaşacağız, kutlama yapılacak. Ama biraz da hani nasıl bir dünyada yaşıyoruzu, neyle yakınlaşmamız sağlandığında hayatımız daha dengeli olacak,
kıymetli olan ne?
Ne sorularının peşinden gittiğimiz bir aralık vaat ediyor bize bayramlar.
Evet. Kıymetli zamanlar, kıymetli anlar. Bu anlarla hakkını vererek temas etmek. Değil mi? Yani şimdi tatilin hakkını vermek.
Evet.
Olabildiğince.
Evet.
Tamam, yani bütün sene onu ben de hissediyor ve düşünüyorum. Sanki bütün sene işte bu geçireceğimiz 15 günlük tatil için çalışıyormuşuz gibi bir hava,
evet,
bir düşünce. Çok katastrofik, biraz böyle.
Doğru.
İnsan can sıkıcı bir şey. Bunun mikro düzeyde mesela hocam, yani işimiz için de söyleyebiliriz. Sanki bu iş benim hayatımdan hani alınan 8-10 saatlik. Bütün işte mesai sonrasında. Mesai dışında kalan hayatımı geçirebilmem için çalışmak zorundayım gibi bir şey, sanki böyle kesintiye uğruyormuş hayatım.
Evet.
Zarara uğruyormuş gibi.
Evet.
Halbuki işte hayat akıyor, devam ediyor.
Evet.
Orada da bir hayat var, temas ediyoruz.
Evet.
Şey, faturalarımızı ödeyebilmek, ailemizi geçindirebilmek gibi anlamları ve değerleri var. Her zaman da keyifli olamayabiliriz. Çalışırken, evet, mutlu olamayabiliriz ama böyle bir sanki hayatı burada ıskaladığımız bir yermiş gibi.
Evet.
İş, halbuki öyle değil. Hayat orada da temas ettiğimiz birçok güzellikler var, anlar var. Hayatın ta kendisi içinde bir yaşam. Ama böyle madem kıymetli tatil, onun da hakkını vermek, çocuklarımızla belki böyle bir tazelenmek,
tabii,
bir stresi atmak,
evet,
üzerimizde biriken stresi,
evet,
belki atmak,
tabii,
yeni yerler görmek. Ya da
evet,
her yıl yaptığımız gibi yine akrabalarımızı ziyaret etmek, köyümüze bir gitmek, evet, varsa,
evet,
öyle bir imkan. O ister istemez insana şey olarak,
evet,
iyi gelir yani.
Evet, evet. Her şey o olur. Yeni yerler görmek de çok kıymetli bir şey. Tatil de aynı şekilde, yani hani hep konuşuyoruz. Hani başkalarıyla ilişki kurmak, başkalarına empati,
evet,
göstermek, yakınlaşmak çok kıymetli. Başkaları için bir şey yapıyor olmak kıymetli. Başkalarının bir tanesi de benim.
Evet.
Yani ben de aslında bir şekilde kendimin bir başkasıyım. Yani çok tuhaf gelebilir ama yani mesela acı çeken tarafım var. Sorunları çözmeye çalışan tarafım var. Çözemeyen çözülemeyen sorunlar içinde boğulan tarafım var. Bunu biraz da hani daha önceki programlarda da konuşmuştuk. O emanete iyi bakmak evet. açısından da değerlendirmekte evet. fayda var. Hani bana bedenim emanet edilmiş. Şeyim de nefsim de belki biraz emanet edilmiş. Mesela nefsime de bir yol göstermek durumundayım. Yani nefsime zulüm etmeye hakkım yok. Mesela bazen o çözülmeyecek sorunlarla ilgili sürekli çözüme çalışmak nefse zulmetmeye girebilir.
Evet.
Bir dakika, yani oradan yol yok. Hani diyelim bir çocuk var karşımızda. Çocuk sürekli üzülüyor. Bir meseleyi halledemediği için ve hala orada tıkanmış. Ona şunu dememiz gerekir değil mi? Hani gel artık kendini şu meseleden biraz al. Çok yıprandın. Oradan gidişat yok. Sen orayı çözemeyeceksin öyle. Tamam, bırakalım onu. Bunu kendimize dememiz gereken zamanlar var. Tatildeyken de var, tatil dışında da var. Çalışırken de var.
Evet.
Ama tatilde biraz bunun daha somut göstergesi olarak hani hem bedenimize bakma. Bedenimizi daha temiz bir havayla karşılaştırma. Değil mi? Yani biraz denizle temas etme.
Evet.
Yeni yerler görme. Çok kıymetli şeyler bunlar. Çünkü mesela bir şeyi bilmekle tecrübe etmek arasında çok büyük bir fark var.
Evet.
O yüzden o görmek biraz zihinsel anlamda bilgiyle temastan ziyade bedensel olarak da bir alışverişin gerçekleştiği bir yer.
Evet.
Gördüğünüzde sadece göz çalışmıyor. Yani bir şeyler hissediyorsunuz, bedensel bir his oluyor, bir şeyler duyuyorsunuz. O beş duyuyla bir şeyi seyretmek.
Evet.
Yani Göbekli Tepe'nin mesela tarihini falan okuyoruz, yeni bulundu, çok heyecanlandık ama acaba nasıl bir yer gerçekten? Oradaki hava nasıl?
Evet.
O havayı teneffüs etmek çok ilginç. Hani çok iki tane böyle ayrı mekan var. Tabii hani hepimizin de bir yönelimi var. O mekanları da şekillendiren şey ama mesela Srebrenica'ya gitmiştik ailemle ve yine Kudüs'e gitmiştik. O Kudüs'ün hani şey, eski şehrin havasıyla orada hissettiklerimizle bize dolan şeyle Srebrenica'da hissettiğim şey birbirine o kadar ayrı ve farklı şeylerdi ki. Ha biliyoruz hani oralarda neler olduğunu. Fakat orada bir hava hala devam ediyor.
Evet.
Yani sizi sarıyor. Birinde o vahşet, dehşet. Ötekinde huzur. İnanılmaz bir huzur. Çok ilginç. Yani bunu deneyimleyenler gidecektir. Hani bu sadece olaya nasıl baktığınızla da ilgili değil. Oranın kendine özgü bir havası
evet.
var. O bakımdan bu yeni yerler görmek çok kıymetli. İmkanı olanlara tabii. Ama bazen hani çok işte anda kalırsak şeyde de yaşadığımız ortamlarda da yeni yerler keşfedebiliriz.
Evet.
Anda kalmadığımızda İstanbul'da o kadar güzellikler var ki gezilip görülecek, hayrete düşürecek şeyler.
Hatta
hemen yakınımızda.
Evet, şöyle söyleyelim. Şöyle hepimiz evden çıkıp işimize gücümüze gidiyoruz. Şöyle bir gün böyle yürürken şöyle dikkatlice etrafımıza bakalım. Değil mi? Ne gördüğümüze.
Evet.
Ben eminim yeni ilk defa fark ettiğimiz şeylerle karşılaşacağız.
Kesinlikle.
Çünkü o yolda giderken yürürken aklımızda başka şeyler olduğu için
evet.
görmüyoruz da farkına da varmıyoruz. Her gün gittiğimiz yolda bile yeni fark edeceğimiz şeyler olabilir eğer o anın hakkını verirsek
evet.
diye bitirmiş olalım hocam.
Evet. Müsaade. İstanbul dışındaki dinleyicilerimiz de şey düşünüyorlardır değil mi? Hani o İstanbul fotoğraflarını görüyorlar.
Evet.
Biz sanki onlarla temas ediyoruz. Yani emin olun değil mi? Sadece toplu taşıma araçlarıyla falan temas ettiğimiz bir yerde yaşıyoruz.
Evet.
Yani ya da kendi şeyimizde, iş yerimizde. Bu hepimiz için geçerli. Anda kalırsak oradaki mevcut güzellikleri falan daha görebiliriz. Sadece ihtiyacımız olan şey merak. Hani hem yakınlık karşımıza, ilişkide olduğumuz kişiye karşı geliştirdiğimiz bir empatiyle ortaya çıkıyor. Onun gözünden bakarak, onun gibi düşünerek ilişkiye girmek bu ilişkimizi arttırır, yakınlığımızı perçinler. Bir de işte kendi emanetimizi, bedenimizi, aklımızı, nefsimizi, bu psişemizi iyi bakmamız gereken de bir dönem, bu bir alan taşıyoruz. O alana da ihtiyacımız var. Bunlar için anda kalmak.
Evet, bütün bu dertler işte içinden geçtiğimiz zor durumlara rağmen önümüzdeki o bayramın kimileri için tatilin, bayramın, kurbanın hakkını vermek dileğiyle diyelim.
Diyelim.
İnşallah.
Hakkını verene aşk olsun diyelim.
Eyvallah. Eyvallah. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle efendim. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.
Hayırlı akşamlar.